Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1400, Hicri Kameri 21 Cemadiyusani 1443 ve Miladi Takvimle 24 Ocak 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü ve Düzenli Hayat adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona eriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi meddahlara medya üzerinden milletimize karşı yürütülen savaşta kendi rolünüzü ifa ediniz dedi. Ulyanov nükleer anlaşmanın geleceğini güvence altına alma çabalarından bahsetti. Wall Street Journal İran bir enerji süper gücüdür diye yazdı. İranlı milletvekili Siyonist rejim İsrail'in yeni bir intifadadan korktuğunu söyledi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti. ABD silahlarının ikinci sevkiyatı Ukrayna'ya ulaştı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei dün bir grup Ehl-i Beyt meddahlarını kabul ettiği görüşmede heyetin aydınlatma cihadın odağı olduğunu belirterek meddahlardan millete karşı medya üzerinden yürütülen savaşta kendi rolünü ifa etmeleri gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Hazreti Fatıma-i Zehra Sallallahu Aleyha'nın kutlu doğum yıl dönümü dolayısıyla bir grup meddaha hitap ettiği konuşmada Hazreti Fatıma'nın şahsiyetinin bazı büyük boyutlarına işaretle Kur'an-ı Kerim'de sarih biçimde mübahele olayına işaret edildiğini vurguladı. İslam İnkılabı zaferinden sonra Allah'ın lütfuyla İran toplumunun fatimileştiğini ve geçen 43 senede kutsal savunma dönemi, bilimsel hareket dönemi, Fahrizade gibi şehitlerin verdiği minnetsiz hizmetler döneminde ve sel ve deprem gibi doğal afetler sırasında defalarca Fatimi hareketi tanıklık ettiklerini söyledi. Ayetullah Hamenei, Hazreti Fatıma Zehra'nın toplumsal ve devrimci hareketler başta olmak üzere her alanda örnek ve model olması gerektiğinin altını çizdi.
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi, Fatıma ideolojisi çok güçlü bir şekilde uygulanmalıdır dedi. Hamid Vahidi dün yaptığı açıklamada Hazreti Fatıma'nın doğum yıl dönümü ve bu münasebette anneler günü olarak kutlanması vesilesiyle şehit anneleri ve eşleriyle görüştü. Bu görüşmede Vahidi şehitleri düşmanların komplolarına karşı mücadelede ana sütun şeklinde nitelerken bugünkü şartlarda Fatıma ideolojisi çok güçlü bir şekilde uygulanmalı dedi. Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Fatıma Mektebi velayeti fakih, dini inançların ve dini düşüncelerin desteklenmesidir, dedi. Tuğgeneral Vahide ayrıca düşman toplumun düzenini bozmaya çalışıyor. Bu komploya karşı mücadelenin temel direkleri şehit aileleridir, dedi. Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı ayrıca şöyle dedi. Bu yıllarda şehit anneleri ve eşleri Fatıma Mektebi'ni öğretilerini çok iyi şekilde gösterdiler. Her durumda velayete fakihe bağlı kaldıklarını, onun yolunda olduklarını ve hiçbir komplonun onları bu yoldan alıkoyamayacağını göstermişlerdir.
İran'ın üst düzey müzakerecisi ve 4+1 grubunun temsilcileri yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana müzakerelerinin 8. turunun 20. gününde bir araya geldi. İRNA Ajansı'na göre İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagarikani, dün Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Koordinatörü Enrico Mora ile bir araya geldi. Bagari daha sonra kıdemli 4+1 müzakerecileriyle görüştü. Habere göre görüşmeler genellikle günlük olarak üst düzey İranlı müzakereci ile Avrupa Birliği temsilcisi arasındaki bir toplantıyla başlıyor, ardından ikili ve çok taraflı toplantılar şeklinde yapılıyor. Müzakere heyetlerine göre 27 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayan ve devam eden yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. tur müzakerelerde ilerleme kaydedildi. Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması ve İran'ın üzerinde durduğu garantilerin sağlanması Viyana müzakere sürecinde iki önemli konudur. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'ye göre anlaşma taslağında ihtilaf olarak kabul edilen parantezlerin bir kısmı temizlendi ve görüş birlikleri kelimeler ve cümleye dönüşüyorlar dedi.
Viyana'daki nükleer görüşmelerde Rusya temsilcisi Amerika'nın maksimum baskı siyaseti sonucunda İran'ın yaşadığı olumsuz tecrübeye atıfta bulunarak müzakerelere katılan ülkelerin nükleer anlaşmanın gelecekte uygulanmasının garanti altına alınmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Rusya'nın baş müzakerecisi Mihail Ulyanov, dün gece 4+1 ve İran temsilcileri arasındaki görüşmenin ardından İran'a verdiği demeçte, Amerika'nın tek taraflı ve yasa dışı çekilme sonrası eylemlere göz önüne alındığında batılı taraflara müzakerelerde nasıl emin olunacağını sorduğunu söyledi. Ulyanov, Amerika'nın maksimum baskı siyasetinin bir sonucu olarak İran'ın yaşadığı olumsuz deneyimi tamamen anlıyoruz. Müzakereler sırasında durumun iyileşmesini sağlamayı hedefliyoruz dedi. Rus diplomat diyalog sürecine değindi ve şöyle dedi. Adım adım siyasi istişareler yapılıyor ve katılımcılar arasında çeşitli formatlarda faydalı toplantılar gerçekleşiyor. Ulyanov konuşmasının başka bir yerinde Rusya'nın süreye karşı olduğunu ancak Viyana müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanabileceğini kabul ettiğini söyledi.
Amerikan medyasında Wall Street Journal, İran İslam Cumhuriyeti'nin bir enerji süper gücü olduğunu ve Amerika'nın İran ile bir anlaşmaya varmaktan başka seçeneği olmadığını yazdı. Wall Street Journal, Washington'un Tahran'a yönelik düşmanca politikasının şimdi Beyaz Saray'a sektiğini ve Amerika'yı İran ile bir anlaşmaya varmaya zorladığını bildiriyor. Biden'in yönetimindeki yetkililer son aylarda yaptıkları açıklamalarda Amerika'nın İran'a karşı maksimum baskı politikasının başarısızlığını defalarca itiraf etmişler ve Amerika'yı tekrar nükleer anlaşmayı geri getirmeye planladıklarını söylemişlerdi. Ancak şimdiye kadar anlaşmaya dönmek için gerekli adımları atmayı reddettiler. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın anlaşmanın ihlaline taraf olduğu göz önüne alındığında yaptırımları kaldırarak anlaşmaya dönmesi gerekenin Washington olduğunu ve Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirmesinin doğrulanması gerektiğini defalarca belirtti. Tahran elbette Amerika'yı anlaşmaya geri döndürmek için acelesi olmadığını da vurguladı.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı komşu ülkelerde İran platformlarının geliştirileceğini duyurdu. İsa Zarifpur dün Merhaba Ajansı'na verdiği röportajda komşu ülkelerde İran platformlarının varlığının geliştirmesini düşünüyoruz dedi. Zarifpur şöyle dedi: farklı ülkelerde karşılıklı işbirliğinin İran'da ICT endüstrisinin büyümesine ve gelişmesine yol açabileceği iyi potansiyel var. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ayrıca şöyle dedi: Çin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerle yaptığımız işbirliğinde hem 5. nesil internet ağı alanı için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve kalitesi sabit iletişim gündemde. İran ve Çin'in 25 yıllık stratejik belgesine göre iktisadi, siyasi, güvenlik ve askeri alanlarda çeşitli anlaşmalar yapılabilir ve iki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlendirilebilir.
İran Kızılay Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Irak, İran ile birçok bağları nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularıyla çok taraflı işbirliği politikasında bir önceliktir dedi. İRNA Ajansı'na göre İran Kızılay'ı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, dün Bağdat'ta Irak Kızılay'ı Başkanı Yasin Ahmet Abbas ile yaptığı görüşmede şöyle dedi: İki ülke Kızılay'ı arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile bölgedeki olay ve krizlerde daha fazla ihtiyaç sahibi Kızılay hizmetlerinden faydalanacaktır. İran Kızılay Başkanı Necef Eşref de İran Kızılay Hastanesi'nin kurulmasına atıfta bulunarak, Hüseyin-i Erbay Niyaz dönemi ve diğer bazı özel günlerde Irak çok sayıda dini ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bu hastane Irak halkına, ziyaretçilere hizmet edecek dedi. Irak Kızılay Başkanı da İran ve Irak halkları arasında işbirliğinin arttığını belirterek, özellikle Hüseyin-i Erbay'ın gibi kalabalık merasimlerde ve milyonlarca kişi tarafından memnuniyetle karşılanan ve katıldığı günlerde ve merasimlerde kutsal türbelere ziyaretçilerin desteklenmesinde iki halkın ortak ve kalıcı hizmetleri mükemmel ve dünyada benzersizdir dedi. Iraklı yetkililik, koronavirüs salgını sırasında İran Kızılay'ın hizmetlerini ve İran Kızılay'ı gönüllülerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu üst düzey hizmetleri övdü.
İran İslam Şura Meclisi'nde Kudüs-ü Şerif'i direniş ve kurtuluş eksenine destekleyen fraksiyonun başkanı Ahmet Hüseyin Fellahi, Siyonistler yeni bir intifadan korkuyorlar dedi. Hüseyin Fellahi yaptığı açıklamada şöyle dedi: Siyonistler en yeni silahları ve en güncel teçhizatlara rağmen yeni bir intifadadan ve bir taş devriminden korkuyor ve bu da onların temellerinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Fellahi açıklamasının devamında şöyle dedi: Tel Aviv liderleri yenilgiye ve düşüşe mahkumdur. Siyonist rejim İsrail en gelişmiş, en modern silah ve füzelerle Filistinlerin çok sıradan silahlarıyla rekabet edemedikleri bir durumda. Böyle bir durumda Nil'den Fırat'a iddiasını gündeme getiriyor ve bazen de boş gücünü dünyaya göstermek için yeni cinayetler, suçlar işliyor. Ama mutlaka yenilgiden ve zilletten kaçış yolu yok. Fellahi, Siyonistlerin Şeyh Cerrah bölgesini işgal ederek ve Filistin evlerini yıkarak bir toprağın tarihi sakinlerine karşı en İran suçları ve zalim kuşatmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, ama Filistinlerin vatanını ve ailelerini savunma hakları olmadıklarını söylemek ve daha da kötüsü dünyanın tüm bu suçlar karşısında sessiz kalması acı vericidir dedi.
Tahran'dan sabah haberleri bölge ve Türkiye gelişmeleriyle devam ediyor. Muhtelif insan hakları kuruluşları, işgalci İsrail rejiminin Eyşel ve Ofer zindanlarında tutulan 110 Filistinli esirin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Filistin Esir Kulübü Ofer Hapishanesi'nde 100, Nakab bölgesindeki Birus Seba'da bulunan Eyşel Hapishanesi'nde ise 10 esirin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Eyşel Hapishanesi'nde koronavirüse yakalananlar arasında direniş komutanlarından esir Nail Elbergusi'nin de yer aldığını dile getirildi. Elbergusi 42 yıldan beri esaret altında olan ve en kıdemli esirler arasında yer alan direniş önderlerindendir. Son bulaşmalarla birlikte işgal zindanlarındaki esirler arasında koronavirüse yakalananların sayısı 526'yı bulduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım, esirler arasında koronavirüs hastalığının hızlı bir şekilde yayılmasının işgal yönetiminin ihmalinden ve esirlerin hastalığa karşı korunması için hiçbir tedbir almamasından kaynaklandığını dile getirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Ankara'nın Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan'a katılımıyla 3+3 formatında bölgesel bir toplantı düzenlemeyi planladığını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı arasındaki telefon görüşmesinde Türkiye'nin Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarı tesis etme çabalarını sürdüreceğini bildirdi. Erdoğan'a göre Ankara 3+3 format çerçevesinde Türkiye'de bir toplantı daha yapmayı planlıyor. Aralık 2021'in başında 3+3 formatının ilk toplantısı Moskova'da yapıldı ve İran, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey diplomatlarının katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı, ülkede Kur'an-ı Kerim hafızlı eğitim kurslarına katılanların sayısının her geçen gün artış kaydettiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, 2021'de 11.773 kişinin eğitimini tamamlayarak hafızlık belgesini almaya hak kazandığını söyledi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan görevi bıraktığını açıkladı. Sarkisyan, istifasının iç ve dış politikayı etkilemek için gerekli araçlara sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etti. Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, uzun süre düşündüm, 4 yılın ardından Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır ifadesini kullanarak sitesinden yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü. Cumhurbaşkanı hem iç hem de dış politikada devlet ve millet için en önemli meseleleri etkilemek üzere gerekli araçlara sahip değil. Ulusal Meclis'te yapılan oylamada oyların %90'ını alarak 2018 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Sarkisyan, görev süresinin bitimine 3 yıl kala istifa etti.
Suriyeli milletvekili Mus'ab el-Halebi, dün yaptığı açıklamada Amerika istihbarat servislerinin IŞİD'in Haseke hapishanesine saldırısında rolünün olduğunu söyledi. Russia Today'e göre el-Halebi, Sputnik Radyosu'na verdiği röportajda şunları söyledi. Amerika istihbaratı, Amerikan güçlerinin bölgede kalmasını haklı çıkarmak için Haseke'deki El-San'a hapishanesini IŞİD saldırısını düzenledi. Halebi, çatışmaların pazar sabahı Haseke'de meydana geldiğini, ancak çatışmalarda çok sayıda Suriye Demokratik Gücü üyesinin öldüğünü söyledi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı pazar gecesi Arap Birliği'nin Suudi Koalisyonu'nun Yemen'deki işgalini desteklediğine dair bildirisine tepki göstererek Arap Ligi'nin meşruiyetini ve değerini kaybettiğini bildirdi. Yemen Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. Arap Devletleri Ligi'nin yakın zamanda yayınlanan bildirisi Arap vicdanını veya Arap halkının kamuoyunu yansıtmamaktadır. İrna'nın El Mesire kanalına dayanak verdiği habere göre Yemen Dışişleri Bakanlığı Arap Birliği meşruiyetini değerini yitirdi. 40 yıl önce Arap vicdanında öldü. Bugün tamamen tecrit edilmiş durumda dedi.
Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Rozenkov, Washington'un 200 milyon dolarlık askeri yardımının bir bölümü olarak ikinci bir silah sevkiyatının Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu. İRNA Ajansı'na göre Ukrayna Savunma Bakanı bu sabah Twitter hesabından şunları yazdı. Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek için 80 tonluk ikinci sevkiyatı Amerikalı dostlardan aldık, elbette bu son değil.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa'nın farklı ülkelerine gelenlerin de aralarında bulundu. En az 50 bin kişi Covid-19 tedbirlerini protesto ettiği göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Bazı araçlara ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi binasına zarar verildi.
Fransa'daki kadın hakları destekçileri tüm kadın sporlarda başörtüsü takmayı açıkça yasaklayacak bir yasama kararına karşı çıktılar.
Ve son haberimiz, Avustralya'da düzenlenen Grand Slam şampiyonasında İranlı kadın tenisçi Moşgat Zehra Safi Avustralya rakibini yenmeyi başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
D Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Washington'un Fars Körfezi'ndeki müttefiklerini silahla donatma vaatleri etrafında. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmesinde askeri olarak Fars Körfezi bölgesindeki müttefiklerini donatmaya devam edecekleri vaadinde bulundu. Blinken'in Suudi mevkidaşı ile görüşmesinde Yemen'in son zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı saldırıyı kınayarak Amerika'nın desteklerinin devam edeceğini vurgulaması dikkat çekti. Blinken, Suudi koalisyonun son günlerde özellikle Yemen'in başkenti Sana ve Saide vilayetlerinde sivil tesislere ve Yemen'in mazlum halkına karşı büyük çaplı hava saldırıları devam ederken, Fars Körfezi'nde Amerika'nın Arap ortaklarına askeri ve silah teçhizatını arttırma sözünü vermesi dikkat çekti. Bu saldırılar Yemen'de çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı. Sana, El Hudeyde Limanı ve Saide'nin aralıksız bombardımanı, Yemen ordusu ve halk komitelerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin müdahalelerine tepki olarak Abu Dhabi'de tesisleri hedef almasının ardından salı günü başladı. Suudi savaş uçakları Yemen'in başkentini ve diğer noktaları bombaladı. Bu insanlık dışı saldırılar Birleşmiş Milletler'den pek de kesin olmayan bir yanıtla karşılaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Cuma akşamı yaptığı açıklamada Suudi koalisyonunun Yemen'in Saide eyaletinde bir hapishaneye düzenlediği son saldırıyı kınayan bildiri yayınlarken, Yemen'in bir başka bölgesinde de başka bir hava saldırısı yapılmış. Aralarında çocukların da olduğu bazı siviller yaralandı ve öldü demekle yetindi. Cuma sabahı Saide eyaletindeki bir hapishanenin bombalanması Suudi koalisyonunun Yemen'deki en kanlı saldırılarından biri olarak tanımlandı ve en az 177 kişi öldü ve yaralandı.
Bu arada Suudi koalisyonu Yemen'e kara, hava ve deniz kuşatması uygulamakla bu ülkeyi insani bir felaketle karşı karşıya bıraktı. Dünya Bankası geçtiğimiz günlerde bir raporda gıda güvenliği açısından dünyanın en savunmasız ülkesi olan Yemen'deki 30 milyonluk insanın yaklaşık %70'inin açlık riski altında olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bu feci duruma rağmen başından beri insan hakları iddiasında bulunan Biden hükümeti Yemen kuşatmasını sona erdirmek ve yardım sağlamayı mümkün kılmak için Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetlerine baskı yapmak bağlamında fiilen etkin bir girişimde bulunmazken hatta iki ülkeye silah satışlarına yeniden başladı. Amerika Başkanı Biden seçim kampanyasında Suudi Arabistan aleyhinde sloganlar atarak Yemen Savaşı'nı stratejik bir felaket nitelendirdi ve Amerika'nın Suudi koalisyonun silah satışı da dahil olmak üzere Yemen'deki saldırısına verdiği desteği sonlandıracağını iddia etti. Ancak Beyaz Saray'a yerleştikten sonra bir kez daha Suudi Arabistan'ı Amerika'nın yakın müttefiki olarak nitelendirdi ve desteklerini sürdürdü. Washington şimdi de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışlarına yeniden başladı. Bu bağlamda Kasım 2021'de Amerika Dışişleri Bakanlığı Arabistan'a 650 milyon dolar değerinde havadan havaya füze ve ilgili teçhizatı satmayı onayladı. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Batı Asya ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Washington'un Suudi Arabistan'a silah satışını savunarak Riyad'ın kendini savunmak için bu silahlara ihtiyacı var dedi. Fakat Suudi Arabistan'a yeni Amerika silahları satışı Biden'in Yemen'deki savaşı sona erdirme ve Suudilere saldırı ve taarruz silahlarının teslim edilmesini önleme sözüne aykırıdır. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne en büyük silah ihracatı kaynağıdır. Amerikan silahlarının Yemen'deki sivil hedefleri vurması da insan hakları gruplarından eleştirilerin gelmesine yol açtı. Şimdi de Amerika Dışişleri Bakanı'nın Fars Körfezi'ndeki Arap müttefiklerini mümkün olduğu kadar donatma sözüyle savunmasız Yemenlilerin öldürülmesi ve bu yoksul ve savaşın enkaza çevirdiği bu ülkenin Suudi koalisyonu tarafından yıkımının yoğunlaşacağı söylenmelidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa'nın fırsatçılığı ve Kazakistan'ın tepkisi başlığını taşıyor. Kazakistan'da görece huzurun sağlanması ile batılı devletlere bağlı hareket eden uluslararası kurum ve kuruluşlar, Kazakistan'ın büyük şehirlerinde son halk protestolarını bahane ederek Nursultan hükümetini sorgulamak için altın bir fırsat sağladı. Son dönemde Kazakistan'da arabaların yaygın olarak tükettiği LPG fiyatlarının iki katına çıkmasının açıklanmasından bir gün sonra, yani 2 Ocak gününde Kazakistan'ın büyük şehirlerinde halk protestoları başladı. Halk protestolarının ilk günlerinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ilk başta kabinenin istifasını kabul etti ve ardından akaryakıt fiyatlarındaki artışı da geri çekti. Buna rağmen Kazakistan'da halk protestoları devam etti. Protestolar sırasında maddi hasara ilaveten aralarında polislerin de olduğu can kayıpları yaşandı. Protestocular Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ikamet ettiği konağı bile kundakladılar. Bu yüzden ilk baştan itibaren Kazakistan'ın farklı şehirlerindeki halk protestolarının bazı iç siyasetçiler ve hatta bazı yabancı hükümetler tarafından desteklendiği ortadaydı. Gerçekte halkın LPG başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarının artışına olan itirazı 1-2 gün içinde bitti, ancak protestoların 10 gün sürmesi başka etkenlerden kaynaklandığı söylenebilir. Olayların büyümesiyle kendini çıkmazda gören Tokayev, Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı'ndan yardım istedi. Bu husus ise yabancıların Kazakistan'ın iç işlerine müdahale konusunun nedenli ciddi ve şüphe uyandırıcı olduğunu gösterdi. Batılı hükümetler, özellikle de Kazakistan'da önemli bir etkinliğe sahip olmayan İngiltere ve Amerika'nın protestocuları kışkırtmakta etkin olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Bu ülkeler Rusya'yı zayıflatmak amacıyla hala Kazakistan'da renkli devrim için ortam oluşturmaya çalışıyorlar.
Bu arada Kazakistan'da bazı hükümet kaynakları Orta Asya'nın bu en büyük ülkesinde hükümet karşıtı planlarda Türkiye'nin ortaklığı ve batılı hükümetlerin desteklerinin ciddi olduğu kanaatindeler. Yabancıların bu bağlamdaki müdahaleleri ve Kazakistan'da iktidarı ele geçirme çabalarının ortada olması ve hatta darbe teşebbüsünün yaşanmasına rağmen Avrupa Parlamentosu aldığı kararla Kazakistan'ın kaos olayları ve protestoları ile ilgili olarak yayınladığı bildiride, yerel yetkililerin Rusya askeri güçlerinin Kazakistan'a gelmesine yol açan çok ciddi ihlaller yaptıklarını ilan ettiler. Buna tepki olarak Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu kararını tarafgir ve gerçekçi olmayan verilere dayalı olduğuna dair bir açıklama yaptı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kazakistan'da Ocak ayında yaşanan feci olayların objektif bir değerlendirmesinin olmaması endişe verici. Bu gibi bildirimler onaylanmasını kabul edilemez buluyoruz. Avrupa Parlamentosu üyeleri bu kararı hazırlarken Kazak makamlardan herhangi bir ayrıntı talep etmedi. Avrupa Parlamentosu tarafından bildirinin yayınlanması ve Kazakistan yerel yetkililerin eylemlerini sorgulamasına rağmen darbe teşebbüsü ve Kasım Jomart Tokayev'in meşru hükümetini kurmaya çalışması konusu tamamen görmezden gelindi. Nursultan hükümetinin bazı muhaliflerinin bir darbe planladıklarını resmen kabul etmelerinin ardından durumun gerçek yönleri daha net ortaya çıkmaya başladı. Bu bağlamda firari bankacı ve Kazakistan hükümetine muhalefetle tanınan Muhtar Ablyazov darbe teşebbüsüyle ilgili konuştu. 2009 yılında Kazakistan'dan kaçan ve Fransa'ya yerleşen Muhtar Ablyazov, Rusya'nın RIA Novosti haber ajansına şunları söyledi. Kazakistan'da iktidarı değiştirmek için bir plan hazırladık ve batılı hükümetlerden bunun uygulanmasına yardım etmelerini istedik. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştük. Nursultan hükümetinin yabancı hükümetlerin Kazakistan iç işlerine karışması ile ilgili belgelerin yanı sıra uzmanlar Muhtar Ablyazov'un son açıklamalarının Kazakistan'daki gelişmelerde Batı'nın rolünü ortaya koyduğunu söylüyor. Bölgede Rusya'nın politikalarına karşı çıkan bazı hükümetlerle Batı'nın rolünün gelecekte giderek daha fazla ortaya çıkacağına şüphe yoktur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1400, Hicri Kameri 21 Cemadi Üssani 1443 ve Miladi 24 Ocak 2022 Pazartesi. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1357'de... ...İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin... ...Paris'ten İran'a beklenmedik geri dönüş haberinin yayınlanmasının ardından... ...İmam'ın İran'a geri dönüşünün İran genelini tümüyle kontrolden çıkaracağını... ...iyi bilen despot Şahlık rejimi Başbakanı Şapur Bahtiyar... ...aceleci ve akılsızca karar vererek... ...İran'daki tüm hava alanlarının İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri... ...İmam Hümeyni'nin İran'a gelmelerinin engellenmesi için... kapatılması emrini verdi. Bu girişim imamın gelmesini dört gözle bekleyen İran halkının öfkesine neden oldu. Ayrıca İran'daki önde gelen mücadeleci ve mücahit şahsiyelerden oluşan bir grup özellikle Şehit Ayetullah Murtaza Mutahhari ve Şehit Ayetullah Beşti ülkedeki havaalanlarının kapatılması olayına itiraz etmek amacıyla Tahran Üniversitesi'ndeki camide oturma eylemi düzenledi. Halk ise yoğun protesto gösterileri düzenleyerek Şahlık rejimine karşı sloganlar attı ve ülkedeki bütün havaalanlarının açılmasını istedi. ...92 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1308'de İranlı önde gelen çağdaş minyatür ve ressam Üstad Mahmud Feşciyan dünyaya geldi. İran'da kültür ve sanat alanlarında kalıcı isimler arasına giren Üstad Mahmud Feşciyan... İran'ın gelmiş geçmiş önde gelen bir ressamıdır. Üstad Mahmud Feşciyan bu İranlı sanatçının adını 21. yüzyıl gelmiş geçmiş dünyadaki... Aydınların listesine eklenmesi, birinci sınıf sanat nişanı, İtalyan Oscar'ının altın heykeli dahil olmak üzere orijinal çalışmaları için birçok ödül ve takdir mektubu aldı. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin yabancı ülke yetkililerine hediyelerinden biri de Üstad Mahmud Feşciyan'ın güzel tablolarıdır. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behmen 1362'de İranlı çağdaş Hattat Üstad Hasan Herisi vefat etti. 12 yaşındayken Tebriz'deki Talebiye Medresesi'ne giden Hasan Herisi Kur'an-ı Kerim, Sadi Gülistan'ı, Sarf ve Nahiv ve Mantık, Fıkıh öğrendikten sonra... Hattatlık sanatına yöneldi ve nastarlık hattını öğrendi. Üstad Herisi 80 yaşında Tebriz'de vefat etti. 1059 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Cemaat Yusani 384'te tarihi rivayetlere göre Müslüman edip ve şair Muhsin bin Ali Tenuhi vefat etti. Şiir ve edebiyatta büyük mahareti olan Müslüman edip ve şair Muhsin bin Ali Tenuhi kısa sürede kendi dönemindeki yaygın olan dini ve bilimsel aşamaları geride bıraktı ve ardından kadılık yaptı. 63 yıl önce bugün 24 Ocak 1859'da dünyanın ilk petrol kuyusu Amerika'daki Pensilvanya eyaletinde kazıldı ve bu kuyudan petrol çıkarıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Nebati ekonomistlerle bir araya geldi. Şirketlerin 10 milyar dolar bozdurmasını bekliyorum.
Yeni Asya.
Soygun var.
Milli Gazete.
Mutfaktaki enflasyon 90.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 122 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde iktidar sıkışırken muhalefet gevşedi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yeni yıla da zam yağmuruyla giren iktidara yönelik tepkiler devam ediyor. Kış ortasındaki fahiş elektrik ve doğalgaz zamları, akaryakıt fiyatlarının görülmemiş seviyelere çıkması, market ve pazarlardaki pahalılığın cep yakmaya devam etmesi herkesi zorluyor. İktidar ve zengin ettikleri dışındakiler hariç diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Doları 2 ayda 9 liradan 18 liraya çıkarıp sonra 14 lirada sabitlemiş görünmesini büyük başarı gibi sunan iktidarın övündüğü asgari ücret artışı hem reel olarak geçen yılın altında hem de enflasyonda süratle eriyor. Memurlara ve emeklilerine yapılan maaş zammı beklentilerin çok altında kalır ve hayal kırıklığına yol açarken SGK ve Bağkur emeklilerinin hüsranı çok daha büyük oldu. Buna karşılık kurdaki artışla fırlayan fiyatlar inmek şöyle dursun hızlı tırmanışına devam ediyor. Ateş pahası market ve pazar fiyatları her gün cepleri daha fazla yakıyor. Ucuzluk adına bir ara telaffuz ettiği tarım kooperatifi marketlerini yaygınlaştırma formülünden artık söz etmeyip, fahiş fiyatların ve enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz ikrarında bulunan Erdoğan, Amerika ve Avrupa'da durumun çok daha kötü olduğundan dem vurarak halkı teselli çabasında. Doları 19 liradan 14 liraya düşürme başarısının halaylarıyla kutlandığı atmosfer kısa sürüp gittikçe artan hayat pahalılığı, işsizlik, geçim sıkıntısı kaynaklı kabus yeniden katmerlenince gündem saptırmalara dönüldü. Enes'in hepimizi derinden sarsan ve üzen intiharı üzerine cemaatlere karşı başlatılan saldırılar ve bu meyanda muhalefet cenahından verilen bazı çok yanlış mesajlar da sonuçta iktidarın bu taktiğine katkı sağladı. Keza parlamenter sisteme dönüş çalışmalarında gözlenen yavaşlama ve gecikme ile şu ortamda çok daha ısrarlı ve vurgulu şekilde seslendirilmesi gereken erken seçim talebinin peşinin bırakılması da yanlış oldu. Muhalefetin psikolojik üstünlüğü elde ettiği, gündem belirler hale geldiği ve iktidarı sıkıştırdığı bir noktada peş peşe gelen bu yanlışların doğurduğu boşluk havayı yeniden bulandırdı ve yine karamsarlığa yol açtı. Bu havanın bir an önce dağıtılması lazım. Türkiye'nin tek adam rejimiyle içine sürüklendiği girdaptan çıkması için verilecek mücadele gevşeklik ve gecikmeyi kaldırmaz.
Mustafa Karaalioğlu 22 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde İttifak Yürüyüşü'nde Risk ve Fırsatlar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalefetin iktidara karşı belirli alanlarda siyasi ve psikolojik avantajları bulunuyor. Bu tabloyu kamuoyu araştırmalarından olduğu kadar iktidarın seçimi kazanmak için giderek daha popülist karakter kazanan hamlelerinden de görebiliyoruz. Cumhur İttifakı bir vizyon çerçevesinde büyüyen ve gelişen Türkiye yaklaşımından uzak seçimi garantileyerek gündelik politikalara odaklanmış bulunuyor. Özellikle ekonomik krizini yarattığı tahribatı gidermek için paradoksal şekilde bazen krizi derinleştiren hamleler olsa bile seçime kadar geçecek süreyi idare etmeyi tercih ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Geride kalan 3 yılı aşkın süre heba edildiği için bundan sonraki kısıtlı sürede de vizyoner ya da kalıcı politikaların işe yaramayacağını görüyorlar. Özetle geçen ve geçecek kısmıyla 5 yıl verimsiz olarak tamamlanacak görünüyor. Gelin görün ki benzer problemler muhalefette de var. İktidardan daha iyisini yaparız şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşımla yetiniyorlar. Böylesi kamuoyu araştırmalarına göre muhalefete yetiyor. Temel ve yapısal problemlere ciddi öneriler getirerek, vizyon üretmeyi tercih ederek bu tabloyu bozmak riskini almaktan kaçınıyorlar. Yani geçim derdinin olağanüstü öncelik kazanması iktidarı popülizme, muhalefeti de sadece bu konudaki çelişki ve beceriksizliği konuşup sandığı beklemekte sınırlıyor. İki taraf için de en kolay seçim stratejisi çalışmaya başladı diyebiliriz. Peki muhalefet seçime hangi formda girecek? Şu anda merkezinde ve lokomotifinde CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı, daha önce birlikte hareket ettiği Saadet ve Demokrat Parti başta olmak üzere yeni kurulan Gelecek Partisi ve DEVA ile genişleyecek mi? Güçlü bir beklenti ve eğilim var ama kesinlik olduğu söylenemez. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu konuda, yani ittifakı genişletme yönünde bir girişimde bulundu mu, bulunduysa ne cevap aldı bilmiyoruz. Son günlerde Gelecek Parti lideri Davutoğlu'nun turları var. Üç lider önceki akşam aynı masa etrafında da oturdu. Bu görüşmenin öncesinde Davutoğlu'nun dile getirdiği muhalefetin yeniden yapılanması fikrinden başka bilgiye de sahip değiliz. Nasıl bir yapılanma? Yeni bir ittifak mı? İsim değişecek mi? Bir tür koalisyon protokolü mü ilan edilecek? Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek ve aday kim olacak? Davutoğlu ile konuştum, detay vermiyor. Muhataplarına saygı gereği ve sürecin hassasiyeti yüzünden masada pişirilmeyen fikirleri paylaşmayı tercih etmiyor. Söylediği şu: niceliksel değil, niteliksel ittifak kurulmalı. Seçim ittifakın ötesinde kalıcı bir vizyon belirlenmeli. Bu prensiplere kimsenin itiraz etmeyeceğini tahmin edebiliriz. Peki hangi noktaya gelindi? Davutoğlu, görüşmelerin olumlu gittiğini ve liderlerin yapıcı tutumu içinde olduğunu söylüyor. Önümüzdeki günlerde muhalefet cephesinde daha sık ve farklı formatta görüşmelere şahit olacağız. Muhalefetin birlikte hareket etmesi ve en geniş sınırlara ulaşması sadece sayısal kıymet arz etmiyor. Siyasi meşruiyetin zenginleşmesi ve yeni döneme ilişkin iddiaların gücü açısından da önemlidir. Görebildiğim kadarıyla bütün partiler ittifaka bu bağlamda yaklaşıyor. Ancak şu kısmı da kayda geçirmekte fayda vardır. İktidara talip olan partilerin seçimi kadar geçecek süreyi verimli ve akıllıca kullanması, birlik görüntüsü vermesi şarttır. Aksi halde birbirine benzemeklik hali belirginleşebilir ve seçmen nezdinde güven kaybı duygusu yaşanabilir. Bilhassa Cumhur İttifakı'nın homojen yapısına karşı her türlü dağınıklık ve zaman kaybının siyasi risk oluşturacağı aşikardır. Yol, yöntem belirleme ve genel olarak ittifak modelini oluşturma istikametindeki çalışmaların bir kere başladıktan sonra netice alınmaması da bu riski arttırır.
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca, 22 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Kargaların nutku tutuldu artık gülemiyorlar" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. "Fedakarlığa bakar mısınız? İlk duyduğumda yaman bir duygusallık kapladı içimi ve gözlerim yaşardı. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlar konusunda devlet olağanüstü fedakarlık yapıyormuş. Hayal edebiliyor musunuz? Ya bir de devlet bu konularda fedakarlık yapmasaydı milletin hali nice olurdu. Gerçekten kargalara nutku tutuldu ve artık gülemiyorlar bile" diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir ayda tam 50 defa akaryakıta zam yapılmış, benzin mazot fiyatları 15 TL'ye dayanmış. Son elektrik faturalarını eline alan vatandaş fenalık geçiriyor, sokağa çıkıp feryadı basıyor. Son gelen doğalgaz ve elektrik faturalarını eline alan vatandaş derhal koşup cümle ampulleri söndürüyor ve kombiyi kapatıyor. Ama memleketin dört bir yanında kış manzaraları evdekileri bile üşütmeye yetiyor. Benzin istasyonlarına yanaşan araba sahipleri 50-100 TL'lik yakıtla ancak depolarının dibini ıslatabiliyor. %90'lık gibi büyük bir kitle barınma, beslenme ve giyinme gibi üç temel hayati ihtiyaçlar için koşup duruyor, koşturup duruyor. %10'luk gibi bir avuç mutlu azınlık ise servetini lahana misali katlayıp duruyor. Kim kurdu bu düzeni? Bu soygun sistemi kimin, kimlerin eseri? Her geçen gün biraz daha uzayan ucuz ekmek kuyrukları için hala "yok öyle bir şey, hepsi numara" diyebilen yüzsüzler var bu toplumda. Bir tarafta kasaptan et almak yerine kuzu kesen ve kuzuyu toptan görenler, diğer tarafta kasabın önünden geçmeyen, et kıyma fiyatlarına bakıp fenalaşmak istemeyen büyük kalabalıklar. Fedakarlığa bakar mısınız? Duyanın gözleri yaşanıyor. Asgari ücretle yapılan artış daha ceplere girmeden yağmur gibi yağan zamlarla çoktan erimiş. Emekliler de aynı durumda. Gel gör ki devletin yaptığı acayip fedakarlıktan söz edebiliyorlar. Kargaların nutku tutuldu, artık gülemiyorlar bile.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli seri sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde SİPEK ve İran ile Çin arasındaki 25 yıllık işbirliği anlaşması hakkında konuşacağız.
büyük bir Çin projesi olan Bir Kuşak Bir Yol projesine parçası olarak Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru, CPEC ve İran-Çin Mutabakat Anlaşması Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 56 ülkeyi kapsayacaktır. Proje muhtemelen 21. yüzyılda Çin ile Amerika arasındaki hegemonik güç rekabetinin bir parçası olacak ve iki ülke arasında Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki rekabeti de kızıştıracaktır.
En önemli petrol ve doğalgaz enerji sahasının yoğunlaştığı bölge olan Fars Körfezi bölgesi, Hürmüz Boğazı üzerinden Arap Denizi ve Umman Denizi'ni geçerek Doğu ve Batı tüketici pazarlarına açılıyor. Bu seri sohbetimizde ise İran, Pakistan, Çin ve Afganistan bölgesel yakınlaşmasının Çin-Amerika rekabeti üzerindeki etkilerini incelemeye çalışıyoruz. Bu bölümde ise Pakistan ile Çin arasındaki CPEC Ekonomik Koridor Anlaşması'nı ve İran ile Çin arasında yapılan 25 yıllık işbirliği anlaşmasını ele alacağız.
Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru, Bir Kuşak Bir Yol Çin projesinin önemli alt projelerinden biridir. Koridor, Çin'in Müslüman Sincan eyaletindeki Kaşgar'dan başlıyor, Himalayalar ve Karakurum'dan Sarp Dağlık bölgelerden geçiyor ve Hindistan ve Pakistan'ın tartışmalı Keşmir bölgesinden geçerek Pakistan'ın Makran sahilindeki stratejik Gwadar limanına gidiyor. Hayber, Paytunha ve Buluçistan ve Pakistan'ın güvensiz bölgelerinde geçerek bu limana bağlanıyor. Çin-Pakistan ekonomik koridoruna yapılan ilk yatırımın 46 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Ancak daha sonra proje genişledikçe 65 milyar dolara çıkarıldığı söyleniyor.
Çin'in neden Çin-Pakistan ekonomik koridoruna bu düzeyde yoğun yatırım yapmaya istekli olduğu konusunda farklı görüşler var. Ama bu projeye Çin açısından bakarsak, bu ülkenin stratejik çıkarları doğrultusunda Çin-Pakistan koridorunu işleterek değineceğimiz hedeflere ulaşmak istediğini söyleyebiliriz.
En önemli hedeflerden biri doğuda ve güneyde ülkenin son yıllardaki kalkınmasından pek faydalanamayan Batı Çin'in ve Büyük Sincan eyaletinin kalkınmasını sağlamaktır. Bu bölge Doğu Tacikistan olarak da bilinen Müslüman Uygurların yaşadığı bir bölgedir. Çin'in ekonomik kalkınmasının faydaları bu bölgede pek hissedilmemektedir. Gerçek şu ki Çin yıllardır Çin'in sorunu haline gelen ve aralarında Türkiye ve Amerika'nın da bulunduğu Çin'in rakipleri tarafından sömürülen Sincan Uygur Müslümanlarının huzursuzluk ve ayrılıkçı duygularıyla karşı karşıya kalmış ve bir şekilde ekonomik refah sağlayarak bu durum ile başa çıkmaya çalışmıştır.
Tahran Radyosu.
Tüm bölgedeki ayrılıkçı akımların az gelişmişlikten kaynaklandığı algısı var. Bu bağlamda genel olarak bu bölgeler sürdürülebilir kalkınma yoluna girmesi halinde ayrılıkçı duygularında azalacağı düşünülmektedir. Ancak böyle bir şey sadece bölgenin kalkınmasıyla sağlanamaz ve yoksulluk coğrafyasındaki tüm bölgenin kalkınmasına yönelik adımlar atılmalıdır. Stratejik olarak Çin-Pakistan ekonomik koridoru doğru şekilde uygulandığı takdirde yalnızca Çin'e değil siyasi sınırları ne olursa olsun tüm bölgeye fayda sağlayacak net bir güvenlik, kalkınma ve ekonomik işleve sahip olacaktır.
Çinli yetkililerin kafasında hakim olan algı Afganistan ve Pakistan'ı CPEC yoluyla kalkınma istikametine koyarak bölgesel barış ve istikrarın güçlendirileceği ve Çin'deki Uygur ayrılıkçı hareketlerinin Çin'in güvenlik endişelerinin alanını azaltacağı yönündedir. Afganistan sınırının uzantısı olan özellikle de Vahan bölgesi bu açıdan Çin içinde büyük önem taşıyor. Çin bu yoksulluk coğrafyasını yatırım yoluyla dönüştürmeyi ve böylece daha az gelişmiş batı komşu devletlerinde barış ve istikrarı korumak için bölgesel barış ve istikrardan yararlanmayı planlıyor gibi görünüyor.
CPEC projesine ek olarak 25 yıllık İran-Çin işbirliği anlaşması da her şeyden önce bölgesel ve uluslararası güç denklemleri üzerindeki potansiyel ve uzun vadeli etkisinden kaynaklanmıştır. Bu yüzden ona yol haritası da denir. Bu anlaşmada iletişim altyapısı, demiryolu, karayolu, liman, hava, telekomünikasyon, bilim ve teknoloji, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliği vurgulanmaktadır.
Gerçek şu ki, bu işbirliği belgesi İran'ın İslam dünyasında ve Güneybatı Asya bölgesinde önemli bir bölgesel güç olarak ve Çin'in dünya gücü merdivenini hızla tırmanan yükselen bir güç olarak etkileşim biçimini vurgulamaktadır. Özellikle Amerikan düşünce kuruluşlarından gelen tahminler, Çin'in 20 ya da 30 yıl gibi kısa bir sürede hegemonik bir güç haline gelebileceğini ve Amerika'yı mevcut küresel konumundan aşağı çekebileceği yönündedir.
İran-Çin işbirliği anlaşmasının Çin'in yeni İpek Yolu olarak bilinen bir kuşak bir yol projesinin bir parçası olabileceği düşünüldüğünde bu durumun önemi daha da artmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti bir kuşak bir yol çerçevesinde Çin, Doğu Asya, Orta Asya, Güney Asya ve Kafkasya'yı birbirine bağlayabilen stratejik konumu ve stratejik coğrafyası açısından önemli bir jeopolitik ve jeoekonomik konuma sahiptir. Bu yüzdendir ki İran bir kuşak bir yol projesinde belirgin bir role sahip olmuştur.
Kapsamlı İran-Çin işbirliği belgesi bölgesel ve küresel güç denklemler üzerinde etkili olabilir. Bölgesel düzeyde ve uluslararası medyada yer alan tartışmaların çoğunun bu gerçeğin anlaşılmasından kaynaklandığı görülmektedir. İran ile Çin arasındaki kapsamlı işbirliği belgesi bu anlamda ekonomi, ticaret ve ortak girişim alanlarında bir işbirliği belgesi olmakla sınırlı kalmamış ve farklı yorumlara vesile olmuştur. Bazı batılı analistler bu anlaşmayı metninde bulunan ötesine geçecek bir anlaşma olarak yorumladılar ve Batı dünyasının Güneybatı Asya'daki hegemonyasına bir meydan okumu olarak gördüler. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e göre bu anlaşma dünyanın en büyük jeopolitik sınavıdır. Çünkü Çin ile İran arasındaki stratejik ittifak Amerika'nın Çin'e karşı küresel bir ittifak kurma çabalarını engelliyor.
İran'daki Stratejik Araştırma Enstitüsü analistlerinden Mehdad Alipur, bu anlaşmayı Batı yaptırımlarının etkisini azaltmak için İran İslam Cumhuriyeti'nin doğusuna yönelme strateji olarak değerlendiriyor ve anlaşmayı olumlu olarak görüyor. Bu gibi algılar İranlı analistlere özgü değil ve diğer ülkelerde de tartışılıyor. Bazı Batılı uzmanların, bazı İranlı uzmanlarınkine çok az benzer bir sonuca vardığı görülmektedir. Batılı analist William Figueroa, İran-Çin anlaşmasının kapsamının ticaret ve yatırımın çok ötesine geçtiğini inanıyor ve şöyle diyor. Bu anlaşma jeopolitik açıdan Batı Asya bölgesinde Amerika hegemonyasının devam etmesini engelliyor.
Bazı uzmanlar İran-Çin anlaşmasını farklı boyutlarıyla değerlendirerek mutabakatın tam anlamıyla işler hale gelmesi halinde petrol, petrokimya ve diğer sektörlerde önümüzdeki 25 yılda yapılacak yatırım miktarının 400 milyar dolara ulaşacağına inanıyorlar. Ayrıca karayolu ve demiryolu iletişim hatları İran ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
CPEC'i ve İran-Çin İşbirliği Anlaşması'nın İran, Pakistan, Afganistan ve Çin arasındaki bölgesel entegrasyon üzerinde nasıl bir stratejik etkisi olacağı sorusunun cevabı aranmaya başlanmıştır bile. Bu soruya yanıt olarak hem CPEC projesinin hem de 25 yıllık İran-Çin İşbirliği Anlaşması'nın etkisinin İran, Pakistan, Afganistan, Çin ve hatta ötesinde yakınlaşma yol açacağı önemli etkileri olacağı söylenmelidir. Bölgesel düzeyde Orta Asya, Batı Asya ve Kuzey Afrika özellikle bir kuşak bir yol mega projesinden etkilenecektir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli seri sohbetimizin 3. bölümünü dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Düzenli Hayat. Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde insanın kendini tanımasının ve kişisel gelişimin hayatının kalitesini nasıl etkileyeceğini ele almak istiyoruz.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İmam Ali Aleyhisselam insanın kendini tanıması ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Kendini tanımayan birinin Allah'ı nasıl tanıyabileceğinden hayretler içerisindeyim. İslam açısından insanın gerçeği ve hakiki özü, Allah-u Teala'nın zaten bize emanet ettiği vücudundaki ruhudur. Bu ruh Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta Hicr suresinin 29. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit.
Değerli dinleyiciler, bildiğiniz üzere kişisel gelişme iyi bir hayat yaşamak ve başarıya ulaşmak için önemli temel taşlardan biridir. Bu amaçla birkaç bölüm halinde kişisel veya bireysel gelişme ve geliştirme hakkında konuşacağız.
iyi alışkanlıklar kazanmak için önemli olan hususlardan biri de insanın kendini tanımasıdır. Böylece insan kendini tanıyarak güçlü ve zayıf yanlarını, ilgi alanlarını, korkularını, isteklerini ve arzularını bilir. Nihayetinde ise hayatında hedef belirlemesi gerektiğini anlar. Böyle bir hedef belirleme tüm yıkıcı ve sağlıksız alışkanlıklar ve düşünsel kalıplarımızı tanımamıza yol açar ve reforma gitmemize yardımcı olur. Geçen bölümde kendimizi tanıma ile ilgili kavramları ve bu hususun önemini ele aldık. Sohbetimizin devamında kendimizi nasıl tanıyabileceğimizi ve yapmamız gereken alışkanlıklara değineceğiz.
Kendini bilen insan, bilinçli bir insan olduğu için çevresel ön yargıların, bağnazlıkların ve dayatmaların esaretinden kurtarır ve yaşamı için bilinçli bir yol seçer. Bu yolda çaba gösterir. Bu yüzden kendini tanımaya yönelik adımlar atmalıyız. İlk adım ilgi alanlarınızı bilmektir. Duygulara, hobilere ve dikkatinizi çeken her şeye dikkat etmeye çalışın. Çoğu insan daha çok ilgi duyduğu bir alanda çalışmayı tercih eder. İlgi alanlarınız ne kadar farkında olursanız yaşam yolunuzu o kadar iyi belirleyebilir, kariyer ve akademik başarı elde edebilirsiniz.
Bir sonraki adım değerleri tanımlamaktır. Değerleri tanımlamak, karar vermede ve hedeflere doğru ilerlemek için kendimizi motive etmede bize rehberlik edebilir. Değerlere sahip olmak hayatımızda doğru adımları atmamızı sağlar. Ayrıca hedeflerimize ulaşmanın zorluklarına dayanmamıza ve hayattaki hedeflerimize daha güçlü ve motivasyonla ilerlememize yardımcı olur.
Kişisel özelliklerinize aşina olduğunuzda yeteneklerinizi ve kabiliyetlerinizi daha da geliştirmeye doğru ilerlemeniz daha kolay olacaktır. Kişiliğinizi biliyorsanız güçlü yönlerinizi kolayca geliştirebilir ve zayıf yönlerinizi yönetebilirsiniz. Güçlü yönlerinizi ve yeteneklerinizi anlayarak daha fazla başarıya ulaşabilirsiniz çünkü kimse mükemmel değildir. Hepimiz başkalarını eleştiririz ancak eksikliklerimizi görmeyiz. Kendini bilmek, kusurlarımızı görmemize ve hatalarımızı kabul etmemize yardımcı olur.
Kendini tanımanın bir sonraki adımı hedefler belirlemektir. Doğru, ilkeli ve gerçekçi hedefler belirlemek çok önemlidir. Yanlış hedefler ve hayaller özgüvenimize zarar verir. Öz farkındalık, insanların gerçek inançlarına ve güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin bilinçlere dayalı olarak hedefler belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca koşullarınızın ve yaşam tarzınızın da farkında olmalısınız. Üzerinizdeki etkilerine dikkat edin. Örneğin gündüz veya gecenin hangi saatlerinde daha fazla enerji ve verimliliğe sahip olduğunuza dikkat edin. Bu faktörleri ve sizi nasıl etkilediklerini belirlemek, hedeflerinize ulaşmada size rehberlik edebilir.
Kendini tanımanın birçok avantajı vardır. Bu faydalardan biri de mutluluğa ulaşmaktır. Kendini bilmek, hayallerinizin gerçekleşmesine doğru ilerlemenize yardımcı olur. Aslında kendinizi ne kadar çok tanırsanız, hayalinizdeki imajınız o kadar net olacak ve bu yönde daha bilinçli hareket edeceksiniz. Öte yandan davranışlarınız duygu, değer ve inançlarınızla uyumlu olduğunda daha az çatışma ve meydan okumayla karşı karşıya kalırsınız. Böylece hayatta daha fazla huzur ve mutluluk yaşayacaksınız.
Öz farkındalık seviyesine geldiğinizde, yani kendinizi daha iyi tanıdığınızda, yaşamınızın çerçevesi belirlenir ve bu da doğru kararları vermenize ve yaşamdaki sorunları çözmenize yardımcı olacak ilkelere göre hareket etmenize yol açar. Kendini bilmenin bir başka avantajı kendini kontrol etmedeki başarıdır. Kişisel farkındalık, güçlü ve zayıf yönlerinizin daha iyi farkına varmanızı sağlar. Bu yüzden zayıf yönlerinizi azaltmaya ve güçlü yönlerinizi güçlendirmeye çalışırsınız. Böylece kötü alışkanlıklarınızı yenebilir, kısıtlamalarınızı ve sorunlarınızı aşmak için bilinçli adımlar atabilirsiniz.
Hepimiz bir ailede ve özel çevre koşulları altında doğup büyüdük. Aslında insan nerede büyürse büyüsün, o çevreden gelen bir dizi öğretilerden etkilenir. Bu izlenimler ve intibalar ise düşünce ve davranışlarımızı etkiler ve şekillendirir. Genellikle içinde büyüdüğümüz çevreden esinlenerek, bilinç altında etkilenerek kararlar veririz. Hayatta kendi değerlerinizi ve önceliklerinizi belirlediğinizde, kabul etmek istemediğiniz bir şey yapmak için sosyal baskılardan etkilenme olasılığınız azalır.
Öz farkındalık becerilerini geliştirmeyen insanlar çeşitli durumlarda akıllıca ve doğruca davranamazlar. Çabuk sinirlenir ve duygu temelli tepkiler verirler. Öz farkındalık ve kendini tanımak hissiyle hareket eden kişi durumu değerlendirerek en iyi tepkiyi verir. Bu nedenle arzu edilen bir hayata ulaşmak için kendini tanıma zarurettir ve bunu başarmak için de gerekli alışkanlıkları kazanmamız gerekir. Bu yüzden ilk adımda kendinize hayır deme alıştırması yapın. Büyük başarılar ve kalıcı başarılar elde edebilmek için bazı geçici zevklere ve sevinçlere karşı hayır demek gerekir. Kendinize hayır demek bir beceridir ve diğer birçok beceri gibi pratikle geliştirilir. Küçük şeylere ne kadar hayır derseniz o kadar güçlü olursunuz ve büyük vesveselere karşı o kadar dirençli olursunuz.
Öz farkındalığı güçlendirmek insanların farklı durumlarda akıllıca tepki vermelerine neden olur. Öz farkındalığa ulaşmamış kişiler kritik durumlarda aceleci davranmakta ve bu da durumun daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Öfkeli veya hırçın olduğunuz stresli durumlarda sakinleşmek için derin bir nefes alın. Böyle bir ortamda durumu değerlendirebilir ve en uygun yaklaşıma sahip olabilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Tüm insanların kusurları vardır. Kimse mükemmel değildir. İnsanların hatalarını bilmelerinin ama sorumluluklarını kabul etmemelerinin bir anlamı yok. Çoğu insan başkalarını eleştirir ama kendi eksikliklerini ve kusurlarını görmezden gelir. Öz farkındalık becerileri insanların kusurlarını kabul etmelerine yardımcı olur. Kusurlarımızı kabul etmek de kusurların kapanmasına ve azalmasına yardımcı olur.
İnsan zihnine giren düşüncelerin çoğu zaman olumlu değildir. Bu düşüncelerin çoğu olumsuzdur ve insanlarda kolayca depresyona ve strese neden olabilir. Hayatınızdaki başarıya, başarısızlığa ve diğer olaylara verdiğiniz tepkiler zihninizi etkiler. Bu yüzden kendinize karşı daha nazik olmaya çalışın, hataları affedin ve zaferler için kendinizi ödüllendirin.
Beden dili, düşüncelerinizin ve ruh halinizi büyük ölçüde etkiler. vücut hareketlerinizi daha iyi anlamak için kendinizi görüntüleyip izleyebilirsiniz. Bükülmüş bir şekilde yürüyen, yavaş ve anlaşılmaz konuşan kişilerin kortizol seviyeleri artar ve sonuçta özgüvenleri azalır. Buna karşılık yüksek sesle konuşan ve dik duranlar daha özgüvenlidir. Bu duruş vücutlarındaki testosteron salgısını artırır ve performanslarının artmasına yardımcı olur. Harika insanların konuşmalarını izleyebilir, beden dillerine ve nasıl tepki verdiklerine dikkat edebilir ve böylece becerilerinizi güçlendirebilirsiniz.
Kendini tanımanın bir başka yolu başkalarının görüş ve düşüncelerini dinlemek ve bunlar hakkında düşünmektir. Bu alıştırma inançlarınızı incelemenize yardımcı olacaktır. Tabii ki bu inançlarınızın yanlış olduğu ve başkalarının inançlarının doğru ve mantıklı olduğu anlamına gelmez. Başkalarının görüşlerini tartışmak ve düşünmek zihninizi genişletebilir, görüşünüzü derinleştirir. Bu şekilde hangi inancın doğru, hangisinin yanlış olduğuna karar verebilirsiniz. Yapıcı öneri ve eleştirileri de dinlemeniz gerekiyor çünkü herkes yanlış düşünceler içerisinde olabilir. Bu hataları düzeltmek için tek boyutlu bakış açınızı bir kenara bırakıp çevrenizdekilerin görüşlerinden faydalanmak daha iyidir. Tabii ki bunun için uzmanlara gitmek daha iyidir. Bu bağlamda kişisel koçlar ve eğitimciler sizi anlayan ve size yardımcı olabilecek kişilerdir.
Kendini tanıma, belirli bir toplum, milliyet veya din ile sınırlı değildir. Toplumun bir insanın düşünme ve hissetme şekli üzerinde büyük bir etkisi olmasına rağmen dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar için en önemli zorluklardan biri herhangi bir önyargıdan ve bağnazlıktan uzak yaşamak için açık bir yol belirlemektir. Böylece kaderini buna göre belirleyebilirler. Kendini bilmek filizlenme için gerekli bir temeldir. Kendini bilme olmadan insan çabaları boşuna çıkacaktır. Ancak herkes kendini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini bilerek açık bir yol seçebilir.
Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve eleştirilerinizi turkish@w.s.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, meddahlara medya üzerinden milletimize karşı yürütülen savaşta kendi rolünüzü ifa ediniz dedi. Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Fatıma ideolojisinin çok güçlü bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Viyana'daki müzakereler devam ediyor. Rusya temsilcisi Ulyanov nükleer anlaşmanın geleceğini güvence altına alma çabalarından bahsetti. Balistris Journal gazetesi İran'ın bir enerji süper gücü olduğunu yazdı. İran meclisinde direniş eksenini destekleyen fraksiyon başkanı Siyonistler yeni bir intifadan korkuyor dedi. Filistinli 100'den fazla esir koronavirüse yakalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3+3 zirve yapmak istiyor. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim hafızların sayısı artıyor ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.